Ayrım 35.
Sayfa 338. İktidar kavramı anlaşılmadan insanların eylemlerinin bir tek nokta üzerinde nasıl toplandığını anlatabilecek bir tek açıklamanın bile söz konusu olamayacağı bir yana, hem tarih hem de çağdaş tarihsel olayların gözlemleriyle kanıtlanıyor iktidarın gerçekte var olduğu. Her tarihsel olayın ortaya çıkışında bu olayın istençlerine göre ortaya çıktığı bir ya da birkaç kişi ortaya çıkar. Üçüncü Napolyon bir öğütte bulunuyor. Bunun üzerine Fransızlar Meksika'ya gidiyorlar. Prusya Kralı ve Bismarck öğütte bulunuyorlar. Ordular hemen Bohemia üzerine yürüyor. Birinci Napolyon buyuruyor. Bunun üzerine ordular Rusya'ya yürüyorlar. Birinci Alexander buyuruyor. Fransızlar Bourbonlara boyun eğiyorlar. Böylece deneme, tarihsel olayın olayla ilgili konuda buyruk vermiş bir insanın ya da birkaç kişinin istencine bağlılığını gösteriyor. Tarihçiler insanlığın işlerine tanrısal bir varlığın el koyduğu görüşünü benimseyen eski alışkanlığa uyarak, tarihsel olayın nedenini iktidarı omuzlarına almış bir insanın istencinin belirleniminde görmek istiyorlar. Ama çıkardıkları bu sonuç ne mantığa ne de gerçekteki denemelere uymuyor. Bir yandan düşüncelerimiz gösteriyor ki insan istencinin belirtisi olan sözler genel eylemin temelini oluşturan şeylerin bir bölümüdür yalnızca. Örneğin savaşta ya da devrim gibi bir tarihsel olayın içinde ortaya çıkan genel eylemin temelindeki nedenlerin ancak bir parçasıdır. Bu bakımdan olağanüstü bir güç ya da bir tansığın varlığı kabul edilmeden herhangi bir insanın söylediği sözlerin milyonlarca insanı doğrudan doğruya devinime geçiren bir neden olduğu kabul edilemez. Öbür yandan sözlerin tarihsel olayı doğurabilecek birer neden oldukları kabul edilse bile, adları tarihe geçmiş kişilerin istençlerinin olayların çoğunda hiçbir eylem yaratmadığını doğrudan doğruya tarih bize gösteriyor. Yani bu tarihsel kişilerin buyrukları sık sık yalnız yerine getirilmemekle kalmıyor, kimi vakit bu tarihsel kişilerin buyurdukları şeylerin tam tersi yapılıyor. Tanrısal bir varlığın insanların işlerine el koyduğunu kabul etmeden tarihsel olayları iktidarın yarattığını öngöremeyiz. Denemeler açısından iktidar, bir kişinin açıklanan istenciyle başka insanların bu istenci yerine getirmeleri arasında bulunan bağımlılıktan başka bir şey değildir. Bu bağımlılığın koşullarını anlayabilmemiz için her şeyden önce istencin belirimi kavramını tanrısal bir varlığa değil de bir insana bağlayarak eski yerine yerleştirmemiz gerekir. Eski tarihçilerin ileri sürdükleri gibi eğer tanrısal varlık buyruk veriyorsa ve böylece istencini belirliyorsa, bu istencin belirtisi zamana bağlı olmaz. Aynı zamanda hiçbir şeyin sonucu olarak ortaya çıkmaz. Çünkü tanrısal varlık, tarihsel olayla hiçbir bakımdan bağlı değildir. Oysa insanların istencini belirten, belirli bir süre içinde geçerli olan ve aynı zamanda birbirlerine bağlı buyruklardan söz edilirken, bu buyruklarla tarihsel olaylar arasındaki bağları açıklamak için şunları ortaya koymak zorundayız. 1. Olayın içinde ortaya çıktığı koşul, yani olayın kendisinin olsun, buyruk vermiş tarihsel kişinin olsun, zaman içindeki kesintisiz devinimi gösterilmelidir. 2. Buyruk veren kişinin vermiş olduğu buyruğu yerine getiren insanlarla kaçınılmaz bağının ne olduğu belirtilmelidir. Ancak tanrısal varlığın kayıtlı olmayan istenci, birkaç yıl ya da yüz yıl sonra ortaya çıkacak bir dizi olaya etki yapabilir ve yalnız hiçbir şeyin ortaya çıkarmadığı tanrısal bir varlık, kendi istencine dayanarak insanlığın devinimine bir yön verebilir ancak. İnsansa zaman içinde eylemde bulunup tarihsel olayda rol oynar. Hesaba katılmayan ilk koşulu, yani zaman koşulunu gene eski yerine koyarsak, görürüz ki hiçbir buyruk, kendisinden daha önce verilmiş ve yerine getirilmesine olanak hazırlanmış bir başka buyruk olmadan gerçekleşemez. Hiçbir buyruk kendiliğinden gerçekleşemez ve içine bir dizi olay alamaz. Her buyruk bir başka buyruktan çıkar ve hiçbir zaman bir dizi olaya bağlı değildir. Tarihsel olayın ancak belirli bir anıyla ilgilidir. Örneğin Napolyon ordulara savaş buyruğunu verdi dediğimiz zaman bu buyrukta onunla aynı zamanda verilmiş birbirini izleyen ve birbirine bağlı bir dizi buyruğu birleştirmiş oluruz. Napolyon Rusya'ya sefer yapılması için buyruk veremezdi. Hiçbir zaman böyle bir buyruk vermemişti. O yalnız bugün filan filan belgelerin yazılıp Viyana'ya, Berlin'e, Petersburg'a gönderilmesini buyurmuş, ertesi günde falan falan kararnameleri çıkartmış, orduyla, deniz güçleriyle, yönetimiyle ilgili buyrukları vermişti. Bu milyonlarca buyruk arasında da tarihsel olaylara uyan ve Fransız ordularını Rusya'ya değin götüren bir dizi buyruk ortaya çıkmıştır. Eğer Napolyon bütün hükümdarlığı sırasında hep İngiltere'ye sefer yapılması için buyruklar vermişse, hiçbir amaç için bu deyin çaba göstermemiş, bu deyin zaman harcamamışsa ve bunlara karşın hükümdarlığı boyunca bir kez olsun bu tasarısını gerçekleştirmek için bir denemede bulunmamışsa, bunu yapacak yerde daha önce çok kez açıkladığı gibi dostlukta yarar gördüğü Rusya'ya bir sefer yapıyorsa, bunun nedeni ilk buyrukların olaylara uymaması, sonraki buyruklarınınsa bir dizi olaya uymasıdır. Bir buyruğun kesin olarak yerine getirilmesi için birinin gerçekleşebilecek bir buyruk vermiş olması gerekir. Hangi buyruğun gerçekleşeceği, hangilerinin gerçekleşmeyeceğini yalnız Napolyon'un başlattığı ve milyonlarca insanın katıldığı Rusya seferi gibi bir konuda değil, en sıradan bir olayda da söylemeye olanak yoktur. Çünkü şu ya da bu buyruğun gerçekleşmesinde her zaman milyonlarca engelle karşılaşılabilir. Her gerçekleşen buyruk, gerçekleşmemiş sayısız buyruktan yalnız bir tanesidir. Gerçekleşmesi olanaksız buyruklar, tarihsel olayla bağdaşmazlar ve bu yüzden gerçekleşemezler. Ancak olanağı olan, daha önceki zincirleme buyruklarla bağdaşan, o buyruklara bağlı olarak ortaya çıkan olaylara uyan buyruklar gerçekleşir. Olaydan önceki buyruğun olayı doğurduğu konusundaki yanlış düşüncemiz, olay ortaya çıktıktan ve o binlerce buyruk arasından yalnız olayla bağdaşan buyruklar gerçekleştikten sonra gerçekleşmeleri olanaksız olduğu için yerine getirilmeyen buyrukları unutmamızdan ileri geliyor. Bundan başka bir konuda yanılmamızın nedeni, örneğin Fransız ordularını Rusya'ya sürükleyen bütün olaylar gibi çeşit çeşit küçük küçük sayısız olayları bir araya getirip bunları bir tek sonuç olarak yalnız bir olay içinde birleştirmemiz ve bu genellemeye uyup zincirleme olarak verilen bütün buyrukları bir tek istencin belirimi saymamızdır. Napolyon istedi ve Rusya'ya bir sefer yaptı. Gerçekte ise Napolyon'un bütün eylemlerinde istencinin bu olduğunu gösterecek bir tek belirti bulamayız. Yalnız zincirleme olarak verdiği buyrukları ya da çeşit çeşit ve kesinlikten uzak biçimde ayrı ayrı konulara yönelmiş istenç belirimlerini görürüz. Napolyon'un vermiş olduğu sayısız ve birbirini izleyen buyruklardan 1812 seferinin yapılmasını sağlayan bir dizi buyruğun çıkmasının nedeni, o vermiş olduğu buyrukların yerine getirilmemiş birçok başka buyruktan ayrı olmalarından ileri gelmiyor. Bu buyruk dizisinin Fransız ordularını Rusya'ya getiren olaylar dizisiyle bağdaşmalarından ileri geliyor. Bu bakımdan belirli bir zaman ölçüsünde buyruklar ile olaylar arasındaki ilişkiyi incelerken, buyruğun hiçbir bakımdan olayın tek nedeni olamayacağını, ikisi arasında bilinen bir bağlılık bulunduğunu görürüz ancak. İşte iktidar buyruk veren ile buyruk verdiği kişi arasındaki ilişkiden başka bir şey değildir. Bu ilişki şöyle ortaya çıkar. İnsanlar genel bir eylem için her zaman bilinen topluluklar oluştururlar. Bu topluluklarda yoğunlaşan bir ortamda ortaya konan amaçlar değişik de olsa eyleme katılan insanlar arasındaki ilişkiler her zaman aynı kalır. Yani insanlar bu toplulukları oluştururken aralarında öyle ilişkiler kurarlar ki büyük bir kısmı olaya doğrudan doğruya katkıda bulunurken küçük bir kısmınınsa hepsinin gerçekleştirilmesi için birleştirildiği, yoğunlaştığı eyleme doğrudan doğruya az katkısı olur. İnsanların belirli amaca yönelmiş bir eylemi gerçekleştirmek için ortaya çıkardıkları topluluklar arasında en belirli, en kesin biçime sahip olanı ordudur. Her ordu, rütbesi küçük olanlardan, sayıları her zaman fazla olan erlerden, onlardan biraz daha üst rütbeli onbaşılardan, az sevmenlerden, bunların sayısı daha alt rütbede bulunanlardan azdır, bir de üst rütbelerden oluşur ve bu üst rütbelilerin sayıları daha da azdır. Rütbeler ta en üst askeri güce değin böylece birbirini izler. En üst askeri güç de bir tek kişide toplanmıştır. Bir ordunun yapısı tam anlamıyla konidir. Tabanda en geniş çizgide erler bulunur. Onların üzerinde üst rütbelilerden daha kısa olanların çizgisi vardır. Ordunun daha üst rütbeleri de böylece koninin tepesine gider. En üstte bulunan komutandır. En büyük sayıda olan erler koninin en altındaki noktalardır ve koninin tabanını oluştururlar. Er doğrudan doğruya kılıçtan geçirir, süngüler, yakar, yağmalar ve bu eylemleri için her zaman kendisinden daha üst rütbelilerden buyruk alır. Kendisi hiçbir buyruk vermez. Az teğmen, bunların sayısı erlerden daha azdır, bir erden daha seyrek eyleme geçer. Ama artık buyruk vermeye başlamıştır. Subay seyrek olarak doğrudan doğruya eyleme katılır ama daha sık buyruk verir. General ise yalnız ordulara hedef göstererek buyruk verir. Kendisi hemen hemen hiçbir zaman silah kullanmaz. Komutana gelince o yalnız kitlelerin devinimi konusunda genel anlam taşıyan buyrukları verir. Genellikle herhangi bir eylemin ortaya çıkabilmesi için tarımda, ticarette ya da herhangi bir başka kurumda hep birleşen insanların arasında aynı çeşitlilikte ilişkiler kurulur. Böylece koninin birbirine bitişen bütün noktalarında ayrım yapmadan yapay olarak, örneğin ordudaki gibi rütbe sahibi kişiler, değişik sananlara sahip olanlar, herhangi bir kurumda değişik toplumsal durumda bulunanlar ya da genel bir amaç için en küçükten en büyüğe değin birleşmiş insanlar arasında bir yasa ortaya çıkar. Buna göre insanlar bir noktaya yönelmiş bir eylemin amacına ulaşması için birleşince, eyleme ne deyin doğrudan doğruya katılırlarsa o derece az buyruk verebilirler. Sayıları o derece fazla olur. Buna karşılık eylemin kendisine doğrudan doğruya ne deyin az katılırlarsa, o deyin çok buyruk verirler, sayıları o derece azdır. Bu böylece en alt tabakalardan yukarı doğru eyleme doğrudan doğruya en az katılanlardan bütün eylemini yalnız buyruk vermeye yönelten kişiye değin sürüp gider. Demek ki iktidar kavramı buyruk verenler ile buyruk verdikleri kişiler arasında ilişkidir. Bütün tarihsel olayların ortaya çıktıkları zaman koşulunu yerinde kullanınca bir buyruğun ancak kendisine koşut bir dizi tarihsel olayla bağdaştığı vakit gerçekleştiğini görürüz. Buyruk verenler ile o buyrukları gerçekleştirenler arasında ortaya konulması zorunlu ilişkiler koşulunu yerinde kullanınca da, buyruk verenlerin sahip oldukları özellikler nedeniyle eyleme en az katkıda bulunduklarını, dahası bütün eylemlerinin yalnız buyruk vermeye yönelik olduğunu ortaya çıkarmış oluruz. Herhangi bir tarihsel olay ortaya çıktığı vakit, insanlar o tarihsel olay konusundaki düşüncelerini, dileklerini belirtirler. Olay birçok insanın eylemlerinin bir noktaya yönelmesinden ileri geldiğine göre ortaya atılmış düşüncelerden ya da isteklerden biri kaçınılmaz olarak gerçekleşir. Bu gerçekleşme yaklaşık olsa bile ortaya atılan düşüncelerden biri gerçekleşince de sanki olaya bu düşünce yol açmış gibi bir buyruk sayılır ve tarihsel olaya bağlanır. Diyelim ki birkaç kişi bir keresteyi sürüklüyorlar. Her biri keresteyi şuraya ya da buraya götürmek gerektiği konusunda kendi kişisel düşüncelerini ortaya atıyor. Sonunda keresteyi çekip çıkarıyorlar. O zaman görülüyor ki bu iş aralarından birinin söylediği biçimde yapılmıştır. Bunun üzerine bunu söyleyen kişi buyruk veren oluyor. İşte buyruk ile iktidarın ilkel yapısı budur. Elleriyle daha çok çalışan, yaptığı işin bütün ayrıntılarını daha az düşünebilir. Genel olarak bütün eylemin sonucunun ne olacağını daha az varsayar ve daha az buyruk verebilecek durumdadır. Daha çok buyruk verenin eylemleri ise daha çok sözle sayılacağı için elleriyle daha az iş yapabileceği açıktır. Eylemlerini tek bir hedefe götüren büyük bir insan topluluğunda eyleme doğrudan doğruya ne deyin az katkıda bulunurlarsa o deyin çok buyruk vermeye yönelmiş insanların kategorisi kesinlikle ortaya çıkar. Bir insan tek başına devindiği vakit her zaman bunu belirli bir düşünce dizisine göre yapar. Yani daha önceki davranışlarını, şimdiki eylemini savunmak için kullanır ve sonradan girişeceği eylemlerde kendisini yönetecek bir düşünce dizisi bulur. Büyük bir topluluk oluşturan insanlar da tas tamam aynı biçimde davranırlar. Düşünce yürütme, bahane bulma ve varsayımlar yürütme işini eylemlere katılmayanlara bırakırlar. Fransızlar bizce bilinen ya da bilinmeyen nedenlerden ötürü birbirlerini boğazlıyorlar ve kesmeye başlıyorlar. Bu tarihsel olayı temize çıkarmak için Fransa'nın iyiliği uğruna, özgürlük, eşitlik uğruna kaçınılmazlığını savunan kişilerin istenç belirimi olarak ortaya çıktığı ileri sürülür bu olayın. İnsanlar birbirlerini kesmekten vazgeçiyorlar. O zaman bu olaya da iktidarın tek bir elde toplanması, Avrupa'nın karşı tepkide bulunması ve buna benzer şeylerin yarattığı zorunluluk gerekçe gösteriliyor. İnsanlar batıdan doğuya doğru gidiyor, insan kardeşlerini öldürüyorlar. Bunun üzerine olup bitenlere gerekçe olarak Fransa'nın ünü, onuru ve İngiltere'nin ikiyüzlülüğü gibi ilerici sözler öne sürülüyor. Tarih bize gösteriyor ki, tarihsel olaya gerekçe olarak gösterilen bütün bu savunmaların hiçbir anlamı yoktur. Bunlar tıpkı insan haklarının kabul edilmesinin bir sonucu olarak cinayet işlenmesi ya da İngiltere'nin küçük düşürülmesi için Rusya'da milyonlarca insanın öldürülmesi gibi birbirine büsbütün aykırı şeylerdir. Ama bu savunmaların çağdaş anlamda zorunlu olarak kabul edilen bir önemi vardır. Bu tür savunmalar eylemleri ortaya çıkaran insanların üzerinden ruhsal sorumluluğu kaldırırlar. Belirli bir süre için ileri sürülen bu amaçlar tıpkı lokomotifin önünde rayların üzerindeki pürüzleri yana kaydıran çelik tampon gibidirler. İnsanların ruhsal sorumluluğunu ortadan kaldırmak için yolu temizlerler. Bu savunmalar olmasa her olayın incelenmesinde nasıl oluyor da milyonlarca insan el birliğiyle cinayetler işliyor, savaşıyor, insanları öldürüyor ve buna benzer şeyler yapıyorlar sorusu hiç aydınlığa kavuşturulamaz. Bugünkü yerleşmiş devlet biçimlerinde ve Avrupa'daki toplumsal yapıda daha önce hükümdarların, bakanların, meclislerin ve gazetelerin öğüt vermediği, göstermediği, buyurmadığı bir tek olay düşünülebilir mi? El birliğiyle yapılan bir tek olay var mıdır ki savunmasını devletin, halkın birliğinde, Avrupa'nın dengesinde ya da uygarlıkta bulmasın? Bu bakımdan ortaya çıkmış ve her tarihsel olay, kaçınılmaz biçimde açıklanmış herhangi bir istekle aynı zamanda ortaya çıkıyor. Açıklanan istek ona bir bahane, bir savunma oluyor. Bunun sonucunda tarihsel olay bir tek ya da birkaç insanın istenciyle gerçekleşmiş gibi görünüyor. Ancak her an bu akımı geminin devinimiyle karşılaştırarak yakından incelediğimiz zaman akıntının her anının geminin devinimiyle yansıdığı ve bizi yanıltan şeyin belirsiz olarak ortaya çıkan devinimimiz olduğu kanısına varırız. Tarihsel kişilerin eylemlerini onları her an izleyerek yani bütün olup bitenleri incelemek için zorunlu olarak yerine oturtulması gereken koşulu, devinimin belirli bir süre içinde kesintisiz olarak sürüp gitmesi koşulunu ve tarihsel kişilerin kitlelerle olan vazgeçilmez ilişkilerini göz önünde bulundurarak incelersek gene aynı şeyi görürüz. Gemi bir yönde ilerlerken önünde hep aynı akıntı vardır. Gemi yönünü sık sık değiştirirse önünde akıp giden suların da yönü sık sık değişir. Ama gemi nereye doğru dönerse dönsün, her yerde geminin deviniminden önce var olan bir su akıntısı vardır. Hangi olay söz konusu olursa olsun, bu olayın her zaman önceden sezinlendiği, sonra da bir buyrukla ortaya çıktığı kabul edilir. Gemi nereye giderse gitsin, sular onu yönetmeden, deviniminin hızlandırmadan önünde kaynaşıp dururlar. Ama uzaktan bakılınca bize yalnız sular kendi kendine deviniyormuş gibi görünmez, aynı zamanda geminin devinimini yönetiyormuş gibi gelir. Tarihsel kişilerin istençlerinin belirtileri arasında yalnız olaylar karşısında bir buyruk niteliğinde görüneni ele alarak tarihsel olayların buyruklara bağlı olduğunu sanıyordu tarihçiler. Oysa biz aynı tarihsel olayları ve tarihsel kişiler ile kitleler arasında bulunan ilişkileri incelerken, tarihsel kişilerin de onların verdikleri buyrukların da tarihsel olaya bağlı olduğunu ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Bu sonucun doğru olduğunu kuşkusuz ortaya koyan şey şudur. Verilmiş olan buyrukların sayısı ne olursa olsun, olay gene de ortaya çıkmayabilir. Meğer ki ortaya çıkması için başka nedenler bulunmaya. Öyleyken olay ortaya çıkar çıkmaz, niteliği ne olursa olsun, ayrı ayrı kişilerin sürekli olarak açıklanan çeşit çeşit istençleri sırasında anlam bakımından buyruk niteliği kazananlar hemen bulunur. Böylece bir sonuca varınca kesin olarak tarihin özüyle ilgili iki soruya yanıt verebiliriz. 1. İktidar nedir? 2. Halkları devinimine geçiren hangi güçtür? 1. İktidar belirli bir kişinin bir takım başka kişilerle öyle bir ilişkisidir ki dolayısıyla eylemde ne deyin daha az bir pay alırsa el birliğiyle oluşan ortak eylemi o oranda açıklar ve doğrular. 2. Halkların devinimini ortaya çıkaran şey, ne iktidar, ne aklın yapıtı olan düşünceler, ne de tarihçilerin sandıkları gibi ikisinin birleşimi değildir. Bu devinimi oluşturan şey, tarihsel olayda rol alan, ona katılan bütün insanların eylemleridir. Ve bu insanlar her zaman doğrudan doğruya en çok rol alanların üzerlerine, en az rol alanların üzerlerine de en çok sorumluluk düşecek biçimde birleşirler. Tarihsel olayın ruhsal nedeni iktidar, fizik nedeni ise o iktidara boyun eğenlermiş gibi görünür. Oysa ruhsal bir eylemin fizik bir eylem olmadan ortaya çıkması düşünülemeyeceğine göre, olayın asıl nedeni ne birinde ne öbüründedir. İkisinin birleşmesindedir. Başka bir deyişle, incelediğimiz herhangi bir olayda iktidar kavramı neden olarak kullanılamaz ve olaya uydurulamaz. Son çözümlemede aklın ele aldığı konuyla oynamaması koşuluyla her alanda düşünce zincirini izleye izleye en son sınıra, ölümsüzlük çemberine yaklaşmış oluruz. Elektrik ısı verir, ısı da elektrik oluşturur. Atomlar birbirlerini çekerler ya da birbirlerini iterler. Isı ile elektrik arasındaki karşılıklı etkilerden ve atomlardan söz ettiğimiz vakit bunların niçin oluştuğunu söyleyebiliyoruz ve başka türlü düşünemediğimiz için, daha doğrusu böyle olması gerektiği için bu bir kuraldır diyoruz. Tarihsel olayda da aynı şey geçerlidir. Savaş ya da devrim niçin oluyor, bunu bilemeyiz. Yalnız şunu biliyoruz ki şu ya da bu çeşit eylemler için birleşerek belirli bir topluluk oluşturur insanlar ve bu toplulukta hepsi rol alırlar. Başka türlüsü düşünülemediği için de bunun bir yasa olduğunu ileri sürüyoruz. Eğer tarih dış görünüşü ortaya çıkaran olaylarla ilgilenseydi, bu sıradan ve apaçık anlaşılan yasanın ortaya konulması yeterli olurdu. Biz de burada düşünce zincirini sona erdirirdik. Ama tarihin yasaları insanla ilgilidir. Maddenin bir parçacığı ortaya çıkıp hiç de benzerini çekme ya da itme gereğini duymadığını, bu yüzden bunun yalan olduğunu söyleyemez. Ama tarihin konusu olan insan açıkça ben özgürüm, niçin yasalara bağlı olayım diyor. Tarihin her yerinde açıklanmasa bile insan özgürlüğü konusunda bir soru her an duyumsanır. Ciddi ciddi düşünce yürüten tarihçilerin hepsi ellerinde olmayarak bu noktaya varmışlardır. Tarihteki bütün aykırılıklar ve tarih biliminin izlediği yanlış yol yalnız bu sorunun çözümlenmemiş olmasından ileri geliyor. Her insanın istenci özgürse her insan istediği gibi davranabilirdi. Ama bu böyle olsaydı bütün tarih birbiriyle bağlantısız bir rastlantılar dizisinden başka bir şey olamazdı. Bin yıllık bir süre içinde milyonlarca insan arasında biri olsun tam anlamıyla özgür, yani keyfinin istediği gibi davranabilseydi, yasa diye bir şey olmayacaktı. Çünkü açıkça bellidir ki bu insanın bir tek özgür ve yasalara aykırı davranışı bile bütün insanlık için geçerli yasaların bulunmadığını göstermiş olur. İnsanların eylemlerini yöneten tek bir yasa bile varsa istencin özgür olması olanaksızdır. Çünkü o zaman bütün insanların istenci zorunlu olarak bu yasaya bağlı kalacaktır. Demek ki istencin özgürlüğü denilen ve en eski çağlardan bu yana insanlığın yetiştirdiği en büyük zekaları uğraştıran, en eski çağlardan bu yana daha bütün önemini koruyan sorun bu çelişkidedir. Sorun ortaya çıkaran şey şudur. İnsana herhangi bir bakımdan, yani ister tanrı bilim, ister tarih, ister ahlak, ister felsefe açısından ele alalım, onu incelediğimiz vakit görürüz ki, o da tıpkı dünyada var olan her şey gibi zorunlu olarak bir yasaya bağlıdır. Oysa kendi kendimize, bilincine vardığımız bir varlık olarak baktığımızda özgür olduğumuzu duyumsarız. Büsbütün tikel ve akıldan bağımsız olarak işleyen bir kendi kendimizi tanıma kaynağıdır bilinç. İnsan aklıyla kendi üzerinde gözlemler yapabilir ama kendisini bilinç yoluyla öğrenebilir. Kendi kendini tanımadan herhangi bir gözlem yapmak ya da aklın ilkelerini uygulamak düşünülemez.